Ayrım 56.
Bakınız MG 4 sayfa 307. Villanus'a bu tür bir kaygısı yok. Sizin anlayacağınız bu gibi konularda ister istemez özlemsel düşünüş işe karışıyor. Görüş ayrılıklarının asıl kaynağı da bu olsa gerek. Wheeler, bilimsel araştırma alanında çok emek harcamış bir fizikçi. Bu nedenle bu alanda nelerin mümkün, nelerin imkansız olduğu hakkında pratik bilgisi var. Ruhun ölümsüz olması kendisini pek ilgilendirmediği için de paranormal araştırmalara para, zaman ve enerji harcanmasını düpedüz savurganlık olarak görüyor. Burada kim haklı, kim haksız diye sormanın da bir anlamı yok. Zira burada her şey sonunda kişisel bir tercih veya düşünsel zevk sorunu. Ben Wheeler'e hak veriyorsam bu düşünsel zevklerimizin aynı olduğunu gösteriyor. Galiba cevap vermemiz gereken bir soru daha var. Parapsikoloji ve parafizik halis birer bilim mi, yoksa bunları da şarlatanlık kategorisine mi sokmamız gerekiyor? Cevap verilmesi oldukça güç bir soru. Duyarlı olduklarını iddia eden Geller gibi tiplerin şarlatan hatta sahtekar oldukları bence şüphe götürmez. Ancak paranormal olayları inceleyenleri aynı kefeye koymak biraz zor. Zira bunlar araştırmalarında ellerinden geldiğince bilimsel yöntemleri uygulamaya, hatta paranormal olayları açıklamaya çalışıyorlar. Gerek niyetleri gerekse yöntemleri bakımından bilime hizmet etmek istedikleri apaçık. Gardner'a göre ortodoks olmayan hatta egzantrik teorilerin öne sürülmesi bilimin ilerlemesi için faydalı hatta gereklidir. Bu nedenle ne kadar egzantrik olurlarsa olsunlar, ortodoks bilimin yöntem ve ölçütlerine uygun davrandıkları sürece paranormal araştırmaları da bilim saymak gerekir. Bakınız, Why I am not a paranormalist. MG 4 sayfa 56 vs. Gardner'ın paranormal iddiaları bilimsel saymasının bir nedeni bunların empirik verilere dayanılarak öne sürülmeleri. Sayfa 56. Ona göre paranormal kuvvetlerin var olup olmadığı sorusu çekim dalgaları olup olmadığı sorusuyla aynı düzeyde bir soru. Sayfa 57. Gardner en çok parapsikologların bugüne kadar iddialarını yeterince belgeleyemedikleri için bu iddiaları ciddiye alamayacağını vurguluyor. Ama bir gün bunu çok sıkı denetim altında ve profesyonel sihirbazların huzurunda yapılacak denemelerle başarırlarsa hiçbir itirazı olmayacağını belirtiyor. Bense böyle bir belgelemenin mümkün olmadığını iddia ediyorum ve bu iddiamı kanıtladığımı da sanıyorum. Ancak kanıtlamaya çalıştığım gibi boş bir hayal peşindeler. Bu bakımdan onlara bilimin Don Kişotları demek bence daha doğru olur. 7. Aptallığın anatomisi veya inanmanın patolojisi. İnsanlar arasında hilekarlıkla aptallık öylesine yaygın bir şey ki, en olağan dışı olayların, eşit mucizelerin, doğa yasalarının açıkça çiğnenmesinden kaynaklandığını kabul edecek yerde, onların bu iki faktörün ortak ürünü olduğuna inanmayı yeğlerim. David Hume, İnsan Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, 10. Bölüm. Genel Açıklama. Elinizdeki kitapta bilimle onun çok kötü bir taklidi olan şarlatanlık arasındaki ayrımları daha çok somut örnekler üzerinde sergilemeye çalıştım. Şarlatanlık yerine bazen sözde bilim veya sahte bilim, bazen de para bilim, parazit bilim, hatta patolojik bilim, Wheeler, deyimleri de kullanılmaktadır. Parapsikoloji ve parapsik deyimlerinin kullananlarca olumlu, buna karşılık ötekilerinin olumsuz duygusal bir içeriği var. Halis bilim adamı örneği olarak Pasteur ile Koch'u seçişimin bir nedeni bu bilginlerin pek çok okuyucu tarafından tanınmasıysa, bir başka nedeni de bilim adamlığının neredeyse ideal örnekleri sayılabileceği düşüncesiydi. Yoksa bilim tarihinde yüzlerce benzer örnek bulmak mümkün. Faraday ilk akla gelenlerden, ancak sıradan insanların benim seçtiğim örnekleri daha kolay anlayacakları şüphe götürmez. Bu konuda istatistiksel bir araştırma yapmış değilim. Ancak şarlatanların sayıca halis bilim adamlarından daha kalabalık oldukları, daha da önemlisi seslerini halka çok daha fazla duyurabildikleri anlaşılıyor. John Wheeler'ın bildirdiğine göre Amerika'da 1980'li yıllarda 2000 kadar astronoma karşılık 20 bin astrolog varmış. Tıp dalında şarlatan sayısının ortodoks tıp uzmanı sayısından kat kat fazla olduğu sanılıyor. Sözde bilim yayınları için de aynı şey geçerli. Zira şarlatanların yayınları adet olarak bilimsel yayınlar kadar olmasa bile bazılarının baskı sayısı yüzleri buluyor. Buna pek şaşmamalı, zira bilim adamları başka bilim adamlarına hitap ettikleri halde şarlatanlar sokaktaki adama seslenirler. Bu nedenle örneğin bizde Niels Bohr'un adını üniversite bitirmiş olanlar da dahil pek az kişi duymuştur. Ama Dönike'nin adını duymayan kalmamıştır. Oysa Niels Bohr, Einstein, hiç değilse Max Planck ayarında bir fizikçidir. Dönike ise bir ortaokul öğrencisi kadar bile fizik ve astronomi bilgisi olmayan geri zekalı biridir. Ünle liyakat her zaman orantılı olmuyor. Bilimsel teorileri anlamak bazen çok güç. Üstelik özel bir merakı olmayan insanları gene üniversite bitirmiş de olsalar ilgilendirmiyor. Öte yandan şarlatanca fikirler anlaşılır olsun olmasınlar, sokaktaki adamın uyuklamakta olan beyni üzerinde bir çeşit uyuşturucu etkisi yaptığı, onu harikulade bir masal dünyasına götürdüğü veya bilinçli ve bilinçaltı özlemlerini harekete geçirdiği için hemen büyük bir yankı uyandırabiliyor. Şarlatanların bu derece kolay ve bu kadar çok müşteri bulabilmeleri, onların zeki veya bilgili olmalarından değil, sıradan adamın ne tür fikirlerden hoşlandığını çok iyi bilmelerinden kaynaklanıyor. Daha açık bir dille söylemek gerekirse, şarlatanlar sıradan adamın, buna birçok üniversite bitirmiş olanlar da dahil, ne kadar aptal olduğunu çok iyi biliyorlar. Gerçi yeri geldikçe bu aptallığın nedenlerine değindim ama bu konuyu daha sistemli bir şekilde ele almayı bu kitabın ana amacı bakımından yararlı görüyorum. A. İnanmanın patolojisi. Şarlatanların müşterilerini, buna avlarını demek belki daha doğru olurdu, inanılmaya değer olanla inanılmaması gereken şeyleri birbirinden ayırt edemeyen kişiler arasından devşirdiklerini sık sık tekrarladığımı hatırlıyorum. Bu tür kişiler ne yazık ki insanların ezici çoğunluğunu oluşturuyor. Burada o zaman insanların ezici çoğunluğu aptal öyle mi diye sorduğunuzu görür gibiyim. Cevabım evet, ne yazık ki öyle. İzin verirseniz ben aptallığı aldanmaya ve aldatılmaya yatkın olma diye tanımlayacağım. Daha doğrusu ben bu sözcüğü bu kitapta bu anlamda kullanıyorum. Bu anlamda aptallık her şeyden önce kolay inanmakla ilgili. Her gördüğüne, duyduğuna ve okuduğuna inanıveren insan ne kadar bilgili hatta zeki olursa olsun aptaldır. Bilgi ve zekanın inanıverme eğilimini kösteklemekte büyük rolü olduğu şüphe götürmez. Ama aldanmaktan ve aldatılmaktan korunmak için bilgi ve zeka da yeterli değil. Burada asıl önemli olan, İnsanın her gördüğü, duyduğu veya okuduğu şey karşısında ilkin şüpheci bir tavır takınabilmesi, bunun için de hemen kendine acaba bu doğru mu sorusunu sorabilmesi. Yanılmak ve yanıltılmaktan korkma duygusundan kaynaklanan bu soruyu şöyle de dile getirebiliriz. Bu gördüğüme, duyduğuma veya okuduğuma inanmam için elimde yeterli kanıt var mı? Buna göre aptallığın birinci kaynağı inanıverme. Bunun antidotuysa şüphecilik oluyor. Akıllı insan çok zeki ve bilgili olmayabilir ancak şüpheci olması şart. Zira herhangi bir konuda ileri sürülen bir iddianın doğru olup olmadığını, doğrudan doğruya kendisi saptama gücüne sahip değilse o konuda en yetkili kişi veya kaynaklara başvurmak gerektiğini bilir. Crookes ve Oliver Lodge gibi büyük fizikçilerin yanılgısı, bilgi ve zekalarına fazla güvendiklerinden, uzman olmadıkları bir alanda gerekli şüpheci tavrı takınmamaları, hatta o alanda uzman kişilerin uyarılarına kulaklarını tıkamalarıydı. Einstein'ın dünyanın en zeki 5-10 bilgini arasında yer aldığı şüphe götürmez. Ancak bir manavın Einstein'a çürük elmaları satması işten bile değildir. Meğer ki Einstein elma satın alırken kafasındaki güç bir fizik problemini çözmeye çalışacak yerde dikkatini manavın torbasına doldurduğu elmalar üzerinde toplasın. İş bu kadar basit. Aptallığın bu kadar yaygın olmasının nedeni, insanların kendi uzmanlık alanları dışında tükettikleri fikir ürünlerini yeterince incelemeden satın almaları, yoksa bilgili ve zeki olmamaları değil. Dikkat ettiyseniz yukarıda sıradan veya sokaktaki adamdan söz ederken ikide bir üniversite bitirmiş olanlar da dahil deyimini tekrarladım. Bundan amacım bilginin sınırlı olduğunu vurgulamaktı. Bugün bilimde uzmanlaşmanın akıl almaz boyutlara vardığını biliyoruz. Bu nedenle en büyük bilginde uzmanlık alanı dışında sıradan adamdır. Bilim adamları kendi uzmanlık dallarında aldanmamaya ve aldatılmamaya büyük özen gösterirler. Her yeni fikri didik didik etmeden kabul etmemeleri bundandır. Bir yazının teknik bir dergide yayınlanmadan önce ne sıkı bir denetimden geçtiğini biliyor olmalısınız. Sizin anlayacağınız yeni bir görüşün fikir piyasasına çıkabilmesi bile başlı başına bir sorun. Ama ne yazık ki bu titizlik ve güç beğenirlik uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalıyor. Dolayısıyla bir fizikçi biyolojiye, bir biyolog astronomiye, bir astronom tıbba ait bir görüş karşısında eğer yaratılıştan şüpheci değilse veya şüpheciliği temel bir tavır olarak benimsememişse aptalca davranabiliyor. Bilim adamları yetişmeleri gereği genellikle şüpheci bir tavır takınmaya alıştırıldıkları için nadir olarak aptallaşırlar. Ama bu dediğimiz de daha çok yaratıcı, üretici yani araştırıcı bilim adamları için geçerli. Üniversite bitirenlerin çoğunluğu bilgi tüketicisi durumunda oldukları ve bilgiyi bir geçim aracı olarak değerlendirdikleri için her türlü aldanma ve aldatılmaya açık durumdadırlar. Nitekim bir Dönükün'ü okuyanların büyük bir bölümü en azından lise eğitimi görmüş kişiler. Bunlardan hiç değilse bir kısmının Dönükün'ün hezeyanlarını yutmuş oldukları, kitabının milyonlarca satmış olmasından anlaşılmıyor mu? Peki bu sözde kültürlü kişilerin sadece okumayı yazmayı öğrenmiş bilgisiz halktan farkı ne? Şimdi bu kısma niçin inanmanın patolojisi başlığını koyduğumu açıklamak istiyorum. Hume, bilge yani akla uygun davranan kişiyi, inançlarının derecesini eldeki kanıtlara göre ayarlayan insan olarak tanımlıyor. Bakınız David Hume. An Enquiry Concerning Human Understanding. Selby Big Edition. Oxford University Press, sayfa 109. En çok güvenebileceğimiz şeyler doğrudan doğruya algıladıklarımızdır. Ancak burada bile yanılmak mümkün. Nitekim duyu aldanması diye bir şey olduğunu biliyoruz. Göz boyacıların inanılmaz numaralarını gördükten sonra duyu aldatılması diye bir şey olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Başkalarından duyduklarımız ve okuduklarımız konusunda ise ne kadar daha şüpheci davranmamız gerekeceği apaçık. Sözüne güvendiğiniz bir dostunuz size gelip dün kırlarda dolaşırken bir Pegasus gördüğünü söylese tepkiniz ne olurdu? Pegasus, Yunan mitolojisinde geçen kanatlı bir at. Herhalde ya dostunuzun latife ettiğini, ya hızlı koşarken velensesi rüzgarda savrulan bir at gördüğünü, ya da düpedüz bir sanrı geçirdiğini düşünürsünüz, öyle değil mi? Üstelik böyle düşünmeniz için bilgili bir kişi olmanız da gerekmez, zira gerçek dünyada şimdiye kadar kimsenin kanatlı bir at görmemiş olduğunu bilirsiniz. Böyle bir atın var olabileceğine hiç ihtimal vermediğiniz için dostunuzun söylediklerini ciddiye bile almazsınız. Bir başka deyişle, onun söyledikleri sizin için kesinlikle inanılmaması gereken bir şeydir. Nitekim böyle ihtimal dışı saydığımız, bu nedenle inanmayı hiç düşünmediğimiz pek çok şey vardır. Şimdi biraz daha değişik bir örnek alalım. Diyelim ki bir başka dostunuz size dün Beyoğlu'nda dolaşırken bir zebra gördüğünü söyledi. Böyle bir söz karşısında ne düşünürsünüz? Hemen dediğine inanır mısınız yoksa... Herhalde ilk örnekte olduğu gibi kesinlikle inanmama diye nitelenebilecek bir tepkide bulunmazsınız, öyle değil mi? Zira bilirsiniz ki zebra yaşayan bir hayvandır. Gerçi ülkemizde kırlarda dolaşan zebra yoktur ama hayvanat bahçelerinde vardır. Dolayısıyla dostunuzun Beyoğlu'nda gördüğünü söylediği zebra da hayvanat bahçesinden kaçmış bir zebra olabilir. Sözün kısası dostunuzun söylediği büsbütün ihtimal dışı değildir. Ancak şüpheci yaratılışta bir kişiyseniz, dostunuzun söylediğine hemen inanmaz, ona bir sürü sorular yöneltir, hatta o gün gazetede böyle bir haber çıkıp çıkmadığını araştırırsınız. Zira dostunuzun böyle bir masal uydurup sizi işletmek istemesi, bir göz aldanması veya sancı kurbanı olması mümkündür. Dolayısıyla onun dediklerine gözü kapalı inanacak olursanız sizin yanılmanız mümkündür. O halde yanılmamak veya yanıltılmamak istiyorsanız duyduklarınız hatta bazen kendi gözlerinizde gördükleriniz ne kadar az muhtemelse onlara o kadar az inanmanız gerekecektir. Hume'un bilge kişiyi tanımlarken kastettiği de buydu zaten. Bu bakımdan ideal bir yargıcın pratik hayatta Hume'un bilge kişisinin en iyi örneği olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki pek az insan her zaman Hume'un bilge kişisi gibi davranır. Aslına bakarsanız insanlar pratik yaşamlarında genellikle hiç de aptal değildirler. Hatta çoğu davranışları akıllıcadır. Nitekim trafiğin yoğun olduğu bir caddede karşı kaldırıma geçmek isteyen bir insan, eğer çok dalgın, sarhoş veya deli değilse önce soluna sağına bakar, ancak herhangi bir tehlikenin olmadığından emin olursa karşı tarafa geçmeye davranır. Bu konuda kedi köpek gibi hayvanların bile akıllıca davrandıklarını izlemiş olmalısınız. Aynı şekilde herhangi bir şey satın almak için çarşı pazara çıkan bir insan da ne kadar akılsız olursa olsun gözü kapalı davranmaz. Önce çeşitli satıcılara uğrar, alacağı malın kalitesini ve fiyatını başka yerlerinkilerle karşılaştırır. Hatta bazen bu konuda başkalarına akıl danışır. Hele giyecek maddeleri söz konusu olduğunda daha bir titiz davranır, daha bir zor beğenir, kesilir. Alacağı şeyin tazeliği, kalitesi ve fiyatı üzerinde daha bir dikkatle durur. Zira burada hem sağlığını hem de kesesini düşünmek zorundadır. Sözün kısası aldanmamak ve aldatılmamak için elinden geleni yapar. Zira bu konuda aldanmak ve aldatılmak bazen çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Herhangi bir tanıdığını veya dostunuzu 5 metre yükseklikten atlamaya veya kor haline gelmiş bir cisme dokunmaya ikna etmeye çalışın bakalım. Başarabilecek misiniz? Çok küçük çocuklar dışında kimsenin böyle bir şeyi denemeye kalkmayacağından emin olabilirsiniz. Neden dersiniz? Nedeni açık. Günlük deneme ve yanılmalarımız bize böyle bir girişimin son derece tehlikeli hatta öldürücü sonuçlar doğurduğunu öğretmiştir de ondan. Bu tür günlük deneme ve yanılmalardan edindiğimiz bilgilere göre sağduyusal bilgi, bu bilgilerden edindiğimiz düşünme alışkanlıklarına ise sağduyu diyoruz. Bu sağduyu sayesinde her normal insan gözü kapalı olarak karşıdan karşıya geçilmeyeceğini, 2 metreden yüksek bir yerden atlamanın zehirli olup olmadığı bilinmeyen bir mantar yemenin tehlikeli olduğunu bilir. Aklı başında bir insanın aynı şekilde her söylenene inanmaması gerektiğini de öğrenmiş olması gerekir. Ama ileride açıklamaya çalışacağım nedenlerle insanoğlu inanma konusunda hiç de pratik yaşamında olduğu kadar titiz davranmıyor. Nitekim yüksekten atlamaya bir türlü ikna edemediğiniz kişiye uzaydan insanlar geldiğini, hatta bunlardan bazılarının yerden bazı insanları İngilizce konuşarak araçlarını alıp götürdüklerini söyleyin, hemen dediklerinize kulak kesildiğini ve her haliyle söylediklerinize inanmaya hazır olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde mantar yeme konusunda büyük titizlik gösteren bir insana köpek bokuyla eşek sidiğinin karışımından oluşan yeni bir ilacın kansere çok iyi geldiğini, bu ilacı alan birçok kanserlinin iyileşmiş olduğunu söyleyin dediklerinize kolayca inanmasını bekleyebilirsiniz. Bu kitapta incelediğim şarlatanlıkların pek çoğu bu tür inanılmaz iddialardan oluşmuyor mu? Ve bunlara gözü kapalı inanan insanların sayısı milyonları bulmuyor mu? O halde günlük yaşamında genellikle sağduyusuyla hareket eden insanoğlu bazı konularda sağduyusunu nasıl bu derece yitirebiliyor? Üstelik bunlardan bazıları bilgili, kültürlü, hatta bilgin, yani doğa yasalarını yakından tanıyan kişiler. Nasıl oluyor da bu insanlar yalnız çok az muhtemel olan şeylere değil, doğa yasalarına düpedüz aykırı olan ve bu nedenle mucize diye adlandırılan şeylere bile bu derece kolaylıkla inanabiliyorlar? Sağduyuya ve akla aykırı düşen inançlara patolojik inançlar diyebiliriz. Şimdi bu tür patolojik inançlara nelerin yol açtığını görelim. 1. Yerleşmiş boş inançların baskısı. Çağımız sözüm ona bilim ve teknoloji çağı ama bilim ve teknik dev adımlarla ilerleye dursun, tarihin ilk dönemlerinden kalma bin bir boş inanç bazen bir masal havası içinde birçok insanın kafasında yaşamını sürdürüyor. Anlaşılan nasıl yeni canlı türleri oluştuğunda eski türler de varlıklarını sürdürüyorlarsa, yeni bilgilerin kazanılması bu boş inançların ortadan kalkmasına, bilgiyle birlikte daha da güçlenen ve gelişen mantıklı düşünme yeteneği eski akla aykırı düşünme alışkanlıklarının terk edilmesine yol açmıyor. Her şeyde olduğu gibi fikir dünyasında da yenilikler ancak çok sınırlı bir insan grubu tarafından benimseniyor. Auguste Comte, insanlığın entelektüel gelişmesinde 3 aşama ayırt ediyordu. 1. Teolojik, 2. Metafizik ve 3. Pozitif aşama. Comte, bugün bilim çağı dediğimiz pozitif dönemde insanoğlunun bütün teolojik ve metafizik düşünme biçimlerini terk edeceğine inanıyordu. Oysa tarihin bütün dönemlerinde ve bütün toplumlarda bu düşünüş biçimlerinin bazısı daha ağır basmak şartıyla iç içe yaşadıklarını görüyoruz. Nitekim yukarıda da belirtmeye çalıştığım gibi her zaman sağduyu insan hayatında önemli bir rol oynamıştır. Öte yandan insanoğlu kafasını hiçbir zaman boş inançların egemenliğinden kurtaramamıştır. Bu nedenle düşünme çağlarından değil, kafa yapılarından söz etmek daha doğru olur. Burada dini düşünme geleneklerinin büyük etkisi olduğunu sanıyorum. Zira özleri gereği dinler salt inanç sistemleridir. Bu nedenle inanmanın bir erdem olduğu varsayımın yerleşmesinde etkili olmuşlardır. İlkin, eski Yunan'da filozofların başlattığı şüphecilikse her zaman kuşkuyla karşılanmış, hele aşırı dindar kişilerce bir tür şeytansı dürtü gibi görülmüştür. Filozoflar arasında bile Tertullianus ve Aziz Augustinus gibi bu düşünceyi paylaşanlar var. En ileri batı ülkeleri dahil bütün dünya bugün de dini bir kültür içinde yaşamaktadır. Bunun belirtilerini resimde, heykelde, edebiyatta ve müzikte rahatlıkla görebilirsiniz. Gerçi bugün artık sanatçılar eskisi gibi dini temaları işlemiyorlar ama gene de müzeleri ve konser salonlarını dolduran insanların hala en çok bu temaları işleyen eserlerden etkilendiklerine şüphe yok. Öte yandan bilim ve teknolojideki gelişmeler ve bu gelişmelerin yol açtığı refah, insanları ne kadar bu dünyaya dönük bir hale getirmiş ve onları eski dini kaygı, korku ve beklentilerden kurtarmış, dolayısıyla dini duygu ve inançlarından uzaklaştırmış da olsa, insanların büyük bir bölümü, bu arada özellikle kültürsüz dediğimiz kişiler, bu inançlardan hiç değilse bazılarını biraz yüzeysel biçimde de olsa muhafaza etmişlerdir. Descartes'in metotlu şüphe tavsiyesine kulak asan insan pek azdır. Öte yandan belki de toplumların hayatında en çok yer etmiş inançlar dini inançlardır. Bu nedenle bugünün en laik toplumlarında dini inançlara saygı önemli bir sosyal erdem sayılmakta. Aynı nedenle dinsizler, ateist bile bu inançlara açıkça karşı çıkmaktan çekinmektedirler. İleri batı toplumlarında din, bilim ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle eski etkinliğini kaybetmiş olsa da saygınlığını hala korumaktadır. Bu toplumlarda okullarda din derslerine yer veriliyor olması da bunun bir göstergesi olsa gerek. Bu durumun bazen körü körüne de olsa inanmaya erdem gözüyle bakılmasını yüreklendireceği, dolayısıyla Descartes'in tavsiyesine uyulmasını zorlaştıracağı da apaçık. Dini inançların kutsal, dolayısıyla tartışılmaz sayılması bu güçlüğü ister istemez daha da arttırmaktadır. Ancak hemen dikkatinizi çekerim, dinlerin boş inançların biricik kaynağı olduğunu düşünmek son derece yanlıştır. Nitekim eski çağlardan beri insanlar dinle ilişkisi olmayan pek çok boş inanç edinmişlerdir. İnanç, bilginin olmadığı yerde büyüyen bir düşünce bitkisidir. En çok da insanın belki hiçbir zaman bilgi sahibi olamayacağı alanlarda yetişir. Bunun en tipik örneği, insanın gelecekte olacakları önceden bilme arzusundan doğan falcılıktır.